Ayrım 6, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 54, 3. bölüm. Montelepre 7000 kişilik bir kasabaydı. Cammarata dağlarının dibine tıpkı yoksulluğa olduğu gibi derinlemesine gömülmüştü. 2 Eylül 1943 günü halk ertesi gün başlayacak ve 3 gün sürecek olan fiesta için hazırlıklarını sürdürüyordu. Bütün kasabalar için yılın en önemli olayı buydu. Paskalya'dan, Noel'den ya da yılbaşından daha önemliydi. Büyük savaşın bitişini kutlamaktan veya büyük bir ulusal kahramanı anmaktan daha önemliydi. Festa her kasabanın kendi en önemli azizine adanırdı. Faşist Mussolini hükümetinin burnunu sokmaya cesaret edemediği ya da yasaklamayı denemediği birkaç gelenekten biriydi. Festayı organize etmek için her yıl kasabanın en saygın üyelerinden üçlü bir komite kurulurdu. Daha sonra bu üç adam yapılacak her türlü iş için yardımcılar atardı. Her aile kendi imkanlarına göre katkıda bulunurdu. Büyük gün yaklaşırken üçlü komite önceki yıl biriken özel fonu harcamaya başlardı. Bir bando ve palyaço kiralanır, üç gün süren at yarışları için cömert para ödülleri konurdu. Kiliseyi ve caddeleri süslemek için adamlar tutulurdu. Böylece fakir düşmüş Montelepre kasabası aniden altın renkli tarlaların ortasında orta çağa özgü bir kaleye dönüşürdü. Bir kukla tiyatrosu kiralanır, seyyar satıcılar çardaklarını kurarlardı. Montelebre'de aileler festayı evlilik çağındaki kızlarını göstermek için kullanırlardı. Yeni giysiler satın alınır, şaperonlar görevlendirilirdi. Dipnot: şaperon, genç kıza eşlik eden yaşlı kadın. Palermo fahişeleri kasabanın dışında kocaman bir çadır kurarlardı. Lisansları ve tıbbi sertifikaları, kırmızı, beyaz ve yeşil çizgili brandaları süslerdi. Vaaz vermesi için tanınmış bir kutsal rahip tutulurdu. Ve sonunda üçüncü gün festanın adandığı Aziz'in tabutu, arkasında çiftlik hayvanları, katırlar, atlar, domuzlar, eşekler ve bütün kasaba halkı ile birlikte caddelerde dolaştırılırdı. Tabutun üstünde para, çiçekler, rengarenk şekerler ve büyük bambu kılıflı şarap şişeleriyle donatılmış Aziz figürü yer alırdı. Bu birkaç gün onların en ihtişamlı günleriydi. Yılın kalanında açlık çekmeleri ve Aziz'i şereflendirdikleri aynı köy meydanında günde 100 lirete toprak baronlarına terlerini satmaları önemli değildi. Montelepre festasının ilk günüydü. Turi Giuliano açılış töreninde Montelebre'nin mucize katırının kasabanın en büyük ve en güçlü eşeği de çiftleştirilmesi işinde görevlendirilmişti. Bir katırın yavrulaması ender görülür. Katırlar üremeyen hayvanlar olarak sınıflandırılır ve bir kısrakla bir eşeğin birleşmesinden meydana gelirler. Fakat Montelebre'de böyle bir katır vardı. 2 yıl önce bir eşekle çiftleştirilmişti ve sahibi eğer mucize gerçekleşirse yavrusunu gelecek yılki festaya getirmenin bir görevi olduğunu düşünmüştü. Bu özel tören alay konusuydu. Fakat bu çiftleşme töreni eğlencenin önemli bir parçasıydı. Sicilya köylüsü katır ve eşeğe sempati duyardı. İkisi de çalışkan hayvanlardı ve köylünün kendisi gibi aksi bir doğaya sahiptiler. Daha asil olan ve pohpohlanmaya ihtiyaç duyan atın tersine köylüler gibi saatlerce mola vermeden çalışabilirlerdi. Ayakları kaymazdı ve ateşli aygırlardan ya da asil, kaprisli kısraklardan farklı olarak dağ yolları boyunca düşmeden ve bacaklarını kırmadan yollarına devam edebilirlerdi. Ayrıca köylüler, eşekler ve katırlar diğer insanların ve hayvanların canlı kalmasına yetmeyecek miktarlarda yiyecekle hayatta kalır ve en önemlisi çalışmaya devam edebilirler. Fakat asıl benzerlik şudur: köylülere, eşeklere ve katırlara sevgi ve saygıyla davranılmalıdır. Aksi takdirde tehlikeli ve inatçı olurlar. Katolik dini festivallerin kökeni antik pagan törenlerine dayanır ve tanrılara mucize için dua edilir. Eylül 1943'te kaderin ağlarını ördüğü bu önemli günde Montelepre kasabasının festası sırasında 7000 sakininin kaderini değiştirecek bir mucize gerçekleşti. 20 yaşındaki Turi Giuliano kasabanın en saygın, en cesur, onurlu ve en güçlü delikanlısı olarak bilinirdi. Herkese adil davranır ve kimseyi aşağılamazdı. Son hasat zamanında yerel toprak sahiplerinin belirlediği aşağılayıcı ücretlerle çalışmayı reddederek öne çıkmıştı. Diğerlerine de çalışmamaları konusunda bir konuşma yapmış ve hasadı çürümeye bırakmayı önermişti. Fakat toprak sahiplerinin şikayeti üzerine Carabinieri tarafından tutuklanınca diğerleri de çalışmaya gitmişlerdi. Giuliano bu yüzden ne onlara ne de Carabinieri'ye karşı kötü hisler beslemişti. Hector Adonis'in araya girmesiyle hapishaneden salıverildiğinde de kin duymamıştı. Prensipleri için ayakta durmuştu ve bu yeterliydi. Yine bir başka zaman Aspano Pisciotta ile bir genç arasında çıkan bıçaklı kavgada silahsız bedenini aralarına sokarak öfkelerini yatıştırmıştı. Bütün bunlarda alışılmadık olan bir başka kişi de bu hareketler korkaklık gösterisi olarak da algılanabilecekken Giuliano'da bir şeyin bu yorumu reddetmesiydi. Eylül'ün bu ikinci gününde arkadaşları ve ailesi tarafından Turi olarak çağrılan Salvatore Giuliano, erkeksi gururuna yıkıcı bir darbe vuran olayı düşünüyordu. Aslında küçük bir şeydi. Montelepre kasabası bir sinema salonuna ya da bir halk evine sahip değildi. Fakat bir bilardo masasının olduğu küçük bir kafe vardı. Bir gece önce Turi Giuliano, kuzeni Gaspare Aspano Pisciotta ve birkaç genç ile bilardo oynuyordu. Kasabanın yaşça daha büyük erkeklerinden bazıları şarap içerek onları izliyordu. İçlerinden biri olan Guido Quintana hafif sarhoştu, saygıdeğer bir adam olarak bilinirdi. Mussolini tarafından mafya üyesi olduğu kuşkusuyla hapsedilmişti. Amerikalıların adayı ele geçirmesiyle faşizm kurbanı olarak salıverilenler arasında yer almıştı ve Montelepre Belediye Başkanlığı için aday gösterileceği söylentisi yaygındı. Her Sicilyalı gibi Turi Giuliano da mafyanın efsanevi gücünü biliyordu. Geçen birkaç özgürlük ayında başı yılan gibi yeni demokratik hükümetin taze kili tarafından gübreleniyorcasına toprağın altından çıkmaya başlamıştı. Kasabada hali hazırda dükkan sahiplerinin bazı saygıdeğer adamlara sigorta ödedikleri fısıldanıyordu. Ve tabii ki Turi, tarihi, güçlü asillerden ve mülk sahiplerinden ücretlerini almaya çalışan çok sayıda köylünün öldürülmesini Mussolini tarafından büyük kısmı yok edilmeden önce mafyanın adayı yasalara aldırmadan nasıl sıkı kontrol ettiğini ve diğer birçok sürüngeni zehirli dişleriyle ısıran ölümcül bir yılan gibi davrandığını biliyordu. Bu yüzden Turi Giuliano belanın kendilerini beklediğini sezmişti. Quintano, Giuliano ve arkadaşlarını alaycı bakışlarla izliyordu. Muhtemelen neşeleri onu rahatsız etmişti. Her şeyin ötesinde yaşamında yeni bir sayfa açılmış saygın bir adamdı. Mussolini hükümeti tarafından ıssız bir adaya sürgüne gönderilmesinin ardından şimdi doğduğu kasabaya geri dönmüştü. Gelecek birkaç aydaki hedefi kasaba halkının gözünde itibar kazanmaktı. Belki Giuliano'nun yakışıklılığı da onu rahatsız etmiş olabilirdi. Çünkü Guido Quintano çok çirkin bir adamdı. Belki de doğuştan kötü olanın doğuştan kahraman olana doğal bir düşmanlığıydı bu. Hangisi olursa olsun bilardo masasının diğer tarafına geçerken Giuliano'ya çarpmak için tam zamanında kalktı. Turi doğal olarak kendinden daha yaşlı birine karşı olan nezaketinden dolayı yumuşak ve samimi şekilde özür diledi. Fakat Guido Quintana onu hor gören bakışlarla baştan aşağı süzerek ''Niçin evine gidip uyumuyor ve yarın ekmeğini kazanmak için dinlenmiyorsun?'' dedi. ''Arkadaşlarım bilardo oynamak için bir saattir bekliyor.'' Uzanarak bilardo sopasını Giuliano'nun elinden aldı ve hafifçe gülümseyerek masadan uzaklaşmasını seyretti. Herkesin gözü önündeydi ama yine de aşağılama öldürücü değildi. Eğer adam daha genç olsaydı ya da daha açık bir aşağılama olsaydı, Giuliano erkeklik şerefini korumak için kavga etmek zorunda kalırdı. Aspano Pisciotta her zaman yanında bir bıçak taşırdı ve şimdi de olaya karışmaları ihtimaline karşı Quintana'nın arkadaşlarının yolunu kesmişti. Pisciotta yaşlılara saygı duymazdı ve arkadaşının kavgaya girmesini bekledi. Fakat o sırada Giuliano tuhaf bir huzursuzluk hissetti. Adam çok yıldırıcı ve tartışmanın en ciddi sonuçlarına hazır görünüyordu. Arka plandaki arkadaşları da yaşça büyüklerdi ve sonuçtan şüpheleri yokmuşçasına eğlenerek gülümsüyorlardı. Üzerinde av kıyafetleri olan birinin elinde ise bir tüfek bulunuyordu. Giuliano silahsızdı ve bir anda utanç verici bir şekilde korktuğunu hissetti. Bu korku adamın kendisinden güçlü olduğunu fark ederek yaralanmaktan ya da vurulmaktan dolayı değildi. Adamlar ne yaptıklarını biliyorlardı, bunu fark etmişti. Durum kendisinin değil, onların kontrolü altındaydı. Eve doğru yürürken Montelepre'nin karanlık sokaklarında tüfeği üstüne boşaltabilirlerdi. Ertesi gün ölü bir aptal olarak görünürdü. Onun geri çekilmesine neden olan doğuştan gelen bir gerilla taktiği sezgisiydi. Bu yüzden Turi Giuliano arkadaşını kolundan tuttu ve dışarı çıkarttı. Pişot da karşı koymadan geldi. Arkadaşının bu kadar kolay boyun eğmesine şaşırmış fakat asla korktuğundan şüphelenmemişti. Çünkü küçücük bir şey için bile kavgaya girer ve hasmını perişan ederdi. Evlerine gitmek üzere Bella sokağına doğru ilerlerken arkalarında bilardo topunun tıkırtılarını duyabiliyorlardı. Turi Giuliano bütün gece uyuyamadı. Çirkin suratlı ve tehditkar bakışlı bu adamdan gerçekten korkmuş muydu? Bir kız gibi ürpermiş miydi? Herkes ona gülüyor muydu? En iyi arkadaşı, kuzeni Aspano şimdi onun hakkında ne düşünüyordu? Bir korkak olduğunu mu? Montelepre gençliğinin lideri, en çok saygı gören, en güçlü ve en korkusuz olarak bilinen Turi Giuliano, gerçek bir adamın ilk tehdidinde çökmüş müydü? Ve sonunda kendi kendine bir bilardo oyunu üstüne huysuz bir ihtiyarın kabalığı yüzünden ölümle sonuçlanabilecek bir kan davası riskine almanın gereksiz olduğunu düşündü. Bu diğer gençlerle yaptığı kavgalara benzemezdi. Konunun ciddiyetini, bu adamların Capo di Capi ile ilişkili olduğunu biliyordu ve onu korkutan bu olmuştu. Yine de içi rahat değildi. Giuliano doğru dürüst uyuyamadı ve genç delikanlılarda çok tehlikeli olan öfke dolu fakat sessiz bir ruh hali içinde uyandı. Gülünç duruma düştüğünü düşünüyordu. Çoğu delikanlı gibi her zaman bir kahraman olmak istemişti. Eğer İtalya'nın bir başka kısmında yaşamış olsaydı çok daha önce askere yazılırdı. Fakat gerçek bir Sicilyalı gibi davranarak gönüllü olmadı. Vaftiz babası Hector Adonis'in yaptığı bazı ayarlamalar sayesinde askere çağrılmadı. Sicilya'yı İtalya yönetse de hiçbir gerçek Sicilyalı kendisini İtalyan olarak hissetmezdi. Ve eğer işin aslına bakılırsa İtalyan hükümeti de özellikle savaşın son yıllarında Sicilyalıları askere çağırmaya çok istekli olmadı. Sicilyalıların Amerika'da çok akrabası vardı. Suçlu ve hain olarak doğmuşlardı. Modern savaş eğitimi için çok aptallardı ve gittikleri her yerde sorun çıkartırlardı. Turi Giuliano caddeye çıktığında günün güzelliği de kötü ruh halinden sıyrıldı. Altın rengi güneş muhteşem görünüyordu. Limon ve zeytin ağaçlarının kokusu etrafı sarmıştı. Montelepre kasabasını, kıvrımlı sokaklarını, Sicilya'da kolayca serpilen parlak renkli çiçeklerle süslü balkonlarıyla taş evleri seviyordu. Güneşin sıvı altın gibi aktığı bu derin vadiye gömülü küçük kasabanın sonuna doğru uzanan kırmızı kiremitli çatıları seviyordu. Festanın özenle hazırlanmış dekoru, sokaklar renkli kağıtlardan yapılan aziz heykelcikleriyle süslenmiş, evler büyük bambu çiçeklerle dekore edilmişti, tipik Sicilya kasabasının yoksulluğunu gizliyordu. Yükseğe kurulmuş yine de etrafı saran dağların kıvrımlarında utangaç bir şekilde gizlenmiş kasabada çoğunlukla kadınlar, erkekler, çocuklar ve hayvanlar 3 ya da 4 odalı evlerde birlikte yaşardı. Birçok ev sağlık koşullarına uygun değildi ve binlerce çiçek ile soğuk dağ havası güneşle birlikte yükselen çöp kokusunu bastıramıyordu. İyi havalarda insanlar evlerinin dışında yaşarlardı. Kadınlar tahta iskemlelerde kaldırım taşı döşeli teraslarında otururlar, dışarıda kurdukları sofralara yiyecek taşırlardı. Sokakları dolduran çocuklar tavukları, hindileri ve keçi yavrularını kovalar, daha büyükleri bambu sepetler dokurlardı. Bella sokağının sonundaki meydana varmadan 2000 yıl önce Yunanlar tarafından yapılmış olan kocaman iblis yüzlü bir çeşme vardı. Su kaya dişli ağzından akıyordu. Çevredeki dağlar boyunca teraslara kurulan yeşil bahçeler kendiliğinden gelişiyordu. Aşağıdaki düzlüklerde Partinico ve Castellammare kasabaları görünüyordu. Koyu karanlık taş Corleone kasabası ise ufkun ötesine sinsi bir şekilde gizlenmişti. Turi Bella sokağının sonundan Castellammare düzlüğüne çıkan caddenin öteki ucundan Aspano Pisciotta'nın küçük bir eşeği çekmeye çalıştığını görebiliyordu. Bir an Aspano'nun bir gece önce yaşanan rezaletin ardından nasıl davranacağını merak etti. Arkadaşı keskin nüktedanlığı ile anılırdı. Alay içeren bir söz söyleyecek miydi? Giuliano öfkenin vücudunu büyük bir hızla yeniden kapladığını hissetti ve bir daha böylesine hazırlıksız yakalanmamaya yemin etti. Sonucu önemli değildi, herkese korkak olmadığını göstermeliydi. Şimdi kafasının bir köşesinde bütün sahneyi keskin ve açık şekilde görebiliyordu. Quintana'nın arkasında bekleyen birinin elindeki av tüfeğini fark etmişti. Capo di Capi ile ilişkileri vardı ve öçlerini mutlaka alırlardı. Aslında onlardan değil, yenilmekten korkmuştu. Çok güçlü değillerdi, sadece daha zalimlerdi. Aspano Pisciotta, Turi, bu küçük eşek kendi başına beceremeyecek, ona yardım etmeliyiz derken neşeyle sırıtıyordu. Giuliano cevap vermeye gerek duymadı. Arkadaşının önceki geceyi unutmuş olmasından dolayı rahatlamıştı. Başkalarının hataları söz konusu olduğunda insafsız ve keskin bir tavır sergileyen Aspano'nun ona olan sevgi ve saygısından farklı davranması her zaman kalbine dokunurdu. Peşlerinde eşek kasaba meydanına doğru yürüdüler. Çocuklar önlerinde kılavuz balık gibi koşturuyorlardı. Eşeğin ne yapacağını biliyorlardı ve heyecandan çılgına dönmüşlerdi. Bu olay onlar için iyi bir gösteri, genellikle sıkıcı geçen yaz mevsiminde olağanüstü bir olaydı. Kasaba meydanındaki küçük platform 120 santim yüksekliğindeydi. Çevredeki dağlardan oyulmuş ağır taş bloklar kullanılarak yapılmıştı. Turi Giuliano ve Aspano Pisciotta eşeği platformun çamurlu rampasına doğru ittiler. Eşeğin başını bir iple demir bir çubuğa bağladılar. Eşek oturdu. Alnındaki beyaz leke ve burnunun görünümüyle bir soytarıyı andırıyordu. Çocuklar gülerek ve bağırışarak platformun etrafına toplandılar. Oğlanlardan biri "Eşek hangisi?" diye haykırdı. Bütün çocuklar gülüyordu. Turi Giuliano içinde bulundukları günün çok fazla tanınmayan bir köy delikanlısı olarak son günü olduğunu bilmiyordu. Tam olarak olması gerektiği yere yerleşmiş bir adamın rahatlığı ile sahneye tepeden bakıyordu. Doğduğu ve yaşamını geçirdiği bu toprak parçasında güvendeydi. Dış dünya ona asla zarar veremezdi. Bir gece önceki rezalet bile unutulmuştu. Bu kireç taşından dağları bir çocuğun kumdan kalesini tanıması gibi ezbere bilirdi. Bu dağlar ot yetiştirdiği kadar kolayca taş büyütürdü ve bir orduyu alacak büyüklükte mağaralarla doluydu. Turi Giuliano her evi, her çiftliği bilir, herkesi tanırdı. Normanlar ve Müslümanlar tarafından bırakılan bütün kale kalıntılarını, Yunanlıların bıraktığı tapınak harabelerinin hepsini bilirdi. Meydanın bir başka girişinde ardından mucize katırla bir çiftçi göründü. Bu sabah kendilerine eşeği getirme işini veren adamdı. Adı Papera'ydı ve bir komşusuna karşı başarılı bir kan davası yürüttüğü için Montelepre halkı tarafından çok saygı görürdü. İçinde zeytin ağaçları olan bitişiklerindeki bir toprak parçası için kavga etmişlerdi. Husumet 10 yıllarca. Aslında Mussolini'nin İtalya'nın başına sardığı savaşlardan bile daha uzun sürmüştü. Ve bir gece Sicilya'nın müttefikler tarafından kurtarılmasından ve demokratik bir hükümetin kurulmasından hemen sonra komşusu bir Lupara patlaması ile neredeyse ikiye bölünmüş şekilde bulundu. Dipnot Lupara, Sicilya'da böylesi olaylarda çok popüler olan bir çeşit tüfek. Tabii ki ilk kuşkulandıkları kişi o olmuştu. Fakat Papera o gün bir polis ile etmiş olduğu kavga sonucu hiç karşı koymadan tutuklanmış ve cinayet gecesini Bellampo Barracks hapishanesinde bir hücrede geçirmişti. Bu olaydan mafyanın hayata dönmesinin ilk işareti olarak bahsedildi. Papera, Guido Quintana ile evlilik yoluyla akrabaydı. Kavgayı sona erdirmek için Capo di Capi'nin yardımını sağlamıştı. Papera katırı platformun önüne getirirken çocuklar çevresine akın ettiler. Öyle ki Papera bir küfür savurarak elindeki kamçıyı salladı. Çocuklar kamçıdan hemen kaçarken Papera keyifle gülümseyerek kafalarının üstünde şaklattı. Aşağıda beyaz yüzlü eşek katırı koklamak için hamle ederken onu platforma bağlayan ip gerildi. Turi ve Aspano eşeği tutarken çocuklar tezahürata başladı. Bu arada Papera katırı uygun pozisyona getirmek için platformun kenarına doğru çekiyordu. Bu sırada Berber Frizella dükkanından çıkarak eğlenceye katıldı. Arkasında pürüzsüz kırmızı yüzünü ovalayarak fiyakasıyla ünlü saygın bir kişi olan Mareşallo dikiliyordu. Montelepre'de her gün tıraş olan tek kişiydi. Berberin döktüğü güçlü kolonya kokusu platformdaki Giuliano'ya kadar ulaşmıştı. Mareşallo Roccofino meydanda biriken kalabalığa profesyonel bir bakış attı. Askeri polis yani karabinieri şefi olarak 12 kişilik müfreze ile birlikte kasabada yasalardan ve düzenden sorumluydu. Festa her zaman bela zamanıydı ve şimdiden kasaba meydanı için 4 kişilik bir devriye istemişti fakat henüz gelmemişlerdi. Mucize katırın sahibi Papera'nın komşusunun cinayetinde parmağı olduğuna emindi. Bu Sicilyalılar kutsal özgürlüklerinin avantajlarını hemen kullanmakta acele eden yabanilerdi. Mussolini'yi kaybettikleri için hepsi pişman olabilir diye düşündü vahşi bir şekilde Mareşallo. Berber Frisella Montelebre'nin eğlencesiydi. Aylak adam şakalarını ve dedikolarını 6. ayrımın sonu. Sayfa 63.